Ayrım 41. Hayalet. Joe Nesbo. Sayfa 485. 43. Bölüm. Truss yalnız kalmak için terasa kaçmak zorunda kalmıştı. Sohbet eden birkaç grubun yakınında durmuş, şampanya yudumlamış, kürdanlı atıştırmalıklardan yemiş ve oraya aitmiş gibi görünmeye çalışmıştı. O görgülü insanlardan birkaçı Truss'u sohbete dahil etmeyi denemişti. Ona selam vermiş, kim olduğunu ve ne iş yaptığını sormuşlardı. Truss kısa yanıtlar vermişti. Yapılan kıyağa aynı şekilde karşılık vermek de aklının ucundan bile geçmemişti. Sanki bunu yapabilecek durumda değildi. Veya sanki onların kim olduklarını ve ne mühim işlerde çalıştıklarını biliyor olması gerektiğini düşündüğünden korkuyordu. Ulla bu insanlara servis yapıp gülümsemekle ve onlarla eski dostmuşlar gibi sohbet etmekle meşgul olduğundan Truss onunla sadece birkaç kez göz teması kurabilmişti. Öyle zamanlarda da Ulla gülümseyerek bir takım mimikler yapmıştı. Truss onun kendisiyle konuşmak istediğini ama ev sahibisi olarak görevleriyle ilgilenmesi gerektiğini söylemeye çalıştığını tahmin etmişti. Evin inşasında çalışmış diğer adamlardan hiçbiri gelememişti ve ne polis şefi ne de birim şefleri Truss'u tanımıştı. Truss'un içinden kendisinin o delikanlıyı bayıltana kadar döven polis memuru olduğunu onlara söylemek gelmişti neredeyse. Ama teras muhteşemdi. Oslo Truss'un ayaklarının altında mücevher gibi parıldıyordu. Yüksek basınçla birlikte sonbahar serinliği gelmişti. Yüksek irtifalarda gece sıcaklığının sıfıra ineceği öngörülüyordu. Truss uzaklardan gelen siren sesleri duydu. Bir ambulans ve en az bir polis aracı, merkezde bir yerden. Truss gizlice çıkıp polis telsizini açmayı çok istedi. Neler olduğunu duymayı, şehrinin nabzını hissetmeyi, ait olduğunu hissetmeyi. Teras kapısı açılınca Truss kendiliğinden iki adım gerileyerek gölgelerin içine girdi. Kendini daha da küçük hissetmesine yol açacak bir sohbete dahil edilmek istemiyordu. Gelen Mikael idi ve o politikacı kadın Isabelle Skoyen. Kadının zil zurna sarhoş olduğu belliydi. Her halükarda Mikael ona destek veriyordu. O kadın Mikael'den epey uzundu. Açık balkonun korkuluğunun önünde salondaki misafirler tarafından görülmeyecekleri bir yerde Truss'e sırtları dönük halde durdular. Mikael kadının arkasındaydı. Truss o ikisinden birinin zippo çıkarıp sigara yakmasını bekledi ama bu olmadı. Elbise hışırtısı ve Isabelle Skoye'nin itiraz niyetine attığı hafif kahkahayı duyunca orada olduğunu belli etmek için çok geç kaldığını anladı. Kadının beyaz uyluğunu bir an gördü, ardından da etek sertçe indirildi. Kadın Mikael'e döndü ve başları aşağıdaki şehrin önünde birleşerek tek bir silüete dönüştü. Truss dillerini kullanarak şapur şupur öpüştüklerini duyabiliyordu. Salona doğru döndü. Ulla'nın yeni atıştırmalıklarla dolu bir tepsiyle gülümseyerek insanların arasında koşturduğunu gördü. Truss bunu anlayamıyordu, hiç anlayamıyordu. Gerçi şoke olmamıştı. Mikael'i bir başka kadınla ilk görüşü değildi bu. Ama Mikael'in midesinin bunu nasıl kaldırabildiğini anlamıyordu. Kalbinin, bir insan Ulla gibi bir kadına sahipken, böyle inanılmaz ölçüde şanslıyken, büyük ikramiye vurmuşken, kaçamak seks uğruna her şeyi riske atmayı nasıl isteyebilirdi? Tanrı veya her neyse sana kadınların erkeklerde aradığı şeyleri, yakışıklılık, hırs, ne diyeceğini bilen ve iyi laf yapan bir ağız verdi diye potansiyelini sonuna kadar kullanman gerektiğini mi hissediyorsun? 2 metre 20 santim boyunda insanların illa basket oynamaları gerektiğini düşünmesi gibi. Truss bilmiyordu, bildiği tek şey Ulla'nın bundan iyisini hak ettiğiydi, onu sevecek birine. Truss'ün hep sevdiği gibi sevecek birini, daima sevecek birini. Martine meselesi önemsiz bir maceraydı sadece, ciddi bir şey değildi. Hem zaten asla tekrarlanmayacaktı. Truss Ulla'ya günün birinde Mikael'i kaybederse kendisinin onun yanında olacağını, bir şekilde söylemesi gerektiğini ara ara düşünmüştü. Ama uygun sözcükleri asla bulamamıştı. Kulaklarını dikti, konuşuyorlardı. "Ortadan kaybolduğunu biliyorum sadece," dedi Mikael. Truss onun da tamamen ayık olmadığını peltek konuşmasından anladı. Ama diğer ikisini buldular.
Kazaklarını mı?
Kazak filan olmadıklarını düşünüyorum hala. Neyse, suç masasından Gunnar Hagen arayıp yardım istedi. Göz yaşartıcı, gaz ve otomatik silahlar kullanılmış. O yüzden sebep eskiye dayanan bir husumet olabilir diye düşünüyorlar. Ork Grimm'in herhangi birinden şüphelenip şüphelenmediğini sordu. Ellerinde hiç ipucu yokmuş.
Cevap verdin mi?
Failin kimliği hakkında hiçbir fikrim olmadığını söyledim ki bu doğru. Bir çete ise gizli kalmayı iyi becermişler.
İhtiyar delikanlı kurtulmuş olabilir mi sence?
Hayır.
Hayır mı?
Bence cesedi aşağıda bir yerlerde çürüyordur.
Truss bir elin yıldızı gökyüzüne işaret ettiğini gördü.
Belki çok yakında buluruz, belki de hiç bulamayız.
Cesetler eninde sonunda bulunur değil mi?
Truss hayır diye düşündü. Ağırlığını ayaklarına eşit olarak vermişti. Terasın beton zeminine baskı yaptıklarını hissediyordu. Zemin de onlara baskı yapıyordu. Her zaman bulunmazlar.
Her halükarda o işi yapan her kimse yeni biri dedi Mikael. Oslo'nun yeni uyuşturucu kralının kim olduğunu yakında görürüz.
Peki bu bizim için ne anlama gelecek sence?
Hiçbir anlama gelmeyecek aşkım.
Truss Mikael Bellman'ın elini Isabella Scoia'nın boynuna koyduğunu gördü. Mikael'in silüeti kadını boğacakmış gibi görünüyordu.
İstediğimiz noktaya ulaştık. Burada atlayacağız. Aslında bundan daha iyi bir son olamazdı. Artık ihtiyar delikanlıya ihtiyacımız kalmamıştı ve işbirliğimiz sırasında aleyhimizde sahip olduğu delilleri düşününce bu...
Bu?
Bu.
Elini çek Mikael.
Alkolik gülüşü kadife gibi yumuşak.
Bu yeni kral onu öldürmese benim öldürmem gerekebilirdi bizim için.
Yani Beavis'ı öldürttürdün. Öyle mi demek istiyorsun?
Truss nefret ettiği lakabını duyunca irkildi. Bu lakabı ilk Mikael kullanmıştı. Sonra da milletin ağzına yapışmıştı. Truss'un çıkık alt çenesi ve hırıltılı gülüşü yüzünden. Mikael sonradan MTV'deki o çizgi karakterin anarşist gerçeklik algısı ve konformizmden uzak ahlak anlayışı sebebiyle o lakabı seçtiğini bile söylemişti. Truss'e ünvan vermiş gibi konuşmuştu resmen.
Hayır, bu işteki rolümden Truss'e asla bahsetmezdim.
Ona güvenmemeni hala tuhaf buluyorum. Eski arkadaş değil misiniz? Bu terasını o inşa etmedi mi?
Etti. Gecenin bir yarısı tek başına. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Sağı solu her zaman belli olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Tuhaf ve parlak fikirlere kapılmaya meyilli birinden.
Ama ihtiyar delikanlıya Beavis'ı yakıcı olarak çalıştırmasını tavsiye ettin.
Çünkü Truss'ü çocukluktan beri tanırım ve onda ahlak namına bir şey olmadığını, kolayca satın alınabileceğini biliyorum.
Isabelle Scoia'nın tiz bir kahkaha atınca Mikael onu susturdu. Truss nefes almayı kesmişti. Boğazı kasıldı. Midesinde bir hayvan vardı sanki. Çıkış yolu bulmak için koşturan küçük bir hayvan titriyor ve gıdıklıyordu. Yukarı çıkmayı denedi. Truss'ün göğsüne bastırdı.
''Bu arada beni iş ortağın olarak seçmenin sebebini söylemedin.'' dedi Mikael.
''Harika bir penise sahip olduğun için elbette.''
''Hayır, ciddi ol. Seninle ve ihtiyar delikanlıyla çalışmayı kabul etmesem seni tutuklamam gerekecekti.''
''Tutuklamak mı?'' Isabella alaylı güldü. ''Ben ne yaptıysam bu şehrin iyiliği için yaptım. Esrarın yasallaştırılması, metadon dağıtılması, tedavi masraflarının karşılanması... Aşırı dozdan ölümleri azaltacak bir ilacın onaylanması. Fark ne ki? Uyuşturucu politikaları pragmatizme dayalıdır Mikael.
Sakin ol, sana katılıyorum elbette. Oslo'yu daha iyi bir yer haline getirdik, buna içelim.
Isabella onun kadehini kaldırmasını görmezden geldi.
Her halükarda beni tutuklamazdın zaten. Yoksa o pek tatlı karından gizli benimle yattığını herkese söylerdim, kıkırdadı. Hem de karın etraftayken yattığını... O premierde tanışmamızı hatırlıyor musun? Beni düzebileceğini söylemiştim hani. Karın hemen arkanda neredeyse kulak mesafesinde duruyordu. Ama sen gözlerini kırpıştırmadın bile. Onu eve yollamak için 15 dakika istedin sadece.
Mikael elini Isabella'nın belinin arkasına koyarak ''Şşşt
sarhoşsun sen'' dedi.
İşte o zaman senin gönlüme göre bir adam olduğunu anladım. İhtiyar delikanlı benimle aynı hedeflere sahip bir müttefik bulmamı söyleyince de hemen aklıma sen geldin. Şerefe Mikael.
Bu arada içkilerimizi tazelememiz gerek. İçeri dönüp içki alsak.
Gönlüme göre lafını boş ver. Gönlüme göre adam yok. Bütün erkekler bir tek şeyimin peşinde.
Kalın bir kahkaha. Isabella'nın kahkahası.
Haydi gidelim.
Harry Hall.
Şşşt. İşte o gönlüme göre bir adam. Biraz aptal tabii ama şimdi nerededir sence?
Şehirde onu epey aradım ama bulamadım. Ülkeyi terk etmiştir herhalde. Oleg'in aklanmasını sağladığına göre bir daha gelmez.
Isabelle yalpaladı ama Mikael onu tuttu. Sen tam bir piçsin Mikael ve biz piçler birbirimizi hak ediyoruz.
Mikael kol saatine göz atarak olabilir ama içeri dönmeliyiz dedi.
O kadar stresli görünme koca çocuk. Ben içkiyi kaldırabilirim, görüyor musun?
Görüyorum ama önce sen gir ki şey gibi görünmesin.
Seks yapmışız gibi mi?
Onun gibi bir şey.
Trüs Isabelle'nin sert kahkahasını duydu ve daha da sert topuklarıyla betonu döverek yürümesini seyretti.
Isabelle gidince tek başına kalan Mikael korkuluğa yaslandı.
Trüs birkaç saniye bekledi, sonra öne çıktı.
Selam Mikael.
Trüs'ün çocukluk arkadaşı döndü, gözleri donuktu, yüzü biraz şişmişti. Trüs onun neşeli gülümsemesini takınmakta biraz gecikmesini içkiye yordu.
İşte oradasın Trüs. Buraya geldiğini duymadım. İçeride hayat var mı?
Hem de nasıl?
Bakıştılar. Trüs birbirleriyle nasıl konuşacaklarını tam olarak ne zaman ve nerede unuttuklarını, fütursuzca sohbet ettikleri zamanlara ne olduğunu kendine sordu.
O zamanlar birlikte gündüz düşleri kurarlardı ve her şeyi söyleyebilir, her şeyden bahsedebilirlerdi. O zamanlar tek kişi gibiydiler. Örneğin kariyerlerinin başında Ulla'ya asılan bir adamı birlikte dövmüşlerdi. Kripos'ta çalışan ve Mikael'e asılan bir eşcinseli de birkaç gün sonra Breen'deki kazan dairesine götürmüşlerdi. O herif kekeleyerek özür dilemiş, Mikael'in tavırlarını yanlış yorumladığını söylemişti. İz kalmasın diye herifin yüzüne vurmamaya özen göstermişlerdi. Ama o lanet olası sulu gözün karşısında deliye dönen Trüs, elindeki copla gereğinden fazla sert vurmaya başlamıştı ve Mikael onu son anda durdurabilmişti. Bunlar güzel anılar sayılmasa da ikisinin arasında bağ oluşturan deneyimlerdi sonuçta.
"Eh, ben de burada durup terasa hayran hayran bakıyorum," dedi Mikael.
"Sağ ol.
Ama bir şey fark ettim. Çimento döktüğün gece."
"Evet."
"Kıpır kıpır olduğunu, uyku tutmadığını söylemiştin. Ama o gecenin Odin'i tutuklayıp Alnabru'da baskın yaptığımız gece olduğunu fark ettim. Bir adam da sırra kadem basmıştı. Adı neydi?"
"Tutu."
"Tutu, evet. Normalde o gece bizimle gelmen gerekiyordu. Ama hasta olduğunu söyledin bana. Sonra da beton hazırladın."
Trüs zorla gülümsedi, Mikael'e baktı. Onunla göz göze gelip uzun uzun bakışmayı sonunda başardı.
"Gerçeği duymak ister misin?"
Mikael yanıt vermeden önce tereddüt etti sanki.
"Çok isterim."
"Kaytarıyordum." Terasa birkaç saniyeliğine bir sessizlik çöktü. Şehrin uzaktan gelen uğultusu hariç çıt çıkmıyordu.
"Kaytarıyor muydun?"
Mikael güldü. Şüpheci ama keyifli bir gülüştü bu. Trüs onun gülüşünü severdi. Herkes severdi. Erkekler de, kadınlar da. Karşısındakine eğlenceli, hoş ve muhtemelen zeki biri olduğunu, dostça bir kıkırtıyı hak ettiğini söyleyen bir gülüştü.
"Evet," dedi Trüs. "Uğraşmak istemedim. O yüzden de gitmedim." Yine sessizlik.
Sonra Mikael kahkahayı bastı. Geriye eğilip öyle çok güldü ki nefessiz kaldı. Hiç dolgusu yoktu. Tekrar öne eğilip Trüs'ün omzuna şaplak vurdu. Mikael öyle mutlu ve dizginsiz kahkahalar atıyordu ki Trüs birkaç saniyeliğine kendini tutamadı, ona katıldı. Mikael Bellman nefes almaya çalışırken,
"İşten kaytarıp terası inşa ettin demekti. Ne adamsın Trüs, ne adamsın."
Trüs koltuklarının kabardığını hissetti. Bir an eski zamanlara dönmüşler gibi oldu neredeyse. Hayır, neredeyse değil, eski zamanlara dönmüşlerdi.
"Trüs, bazen her şeyi tek başına halletmek gerekir, bilirsin," diye omurdandı. "Bir işi doğru dürüst yapmanın tek yolu budur."
Mikael Trüs'ün omuzlarına kolunu attı ve terasta iki ayağıyla tepindi.
"Ama bu kadar betonu tek başına hazırlaman zor olmuştur."
Trüs evet diye düşünürken neşeli kahkahasının göğsünde balon gibi kabardığını hissetti.
"Zor oldu gerçekten."
"Game Boy'u getirdiğinde almalıydın," dedi Oleg. Harry kapı çerçevesine yaslanarak "almalıydın," dedi. "Böylece Tetris tekniğini geliştirebilirdin."
"Sen de bu tabancayı buraya bırakmadan önce şarjörünü çıkarmalıydın."
"Olabilir." Harry kendisine doğrultulmuş, ucu yere dönük Odessa'ya bakmamaya çalıştı. Oleg hafifçe gülümsedi.
"Galiba ikimizin de hataları oldu, değil mi?"
Harry başıyla onayladı. Oleg ayağa kalkmıştı ve fırının yanında duruyordu.
"Ama ben sadece hata yapmadım, değil mi?" Kesinlikle birçok şeyi düzgün yaptın.
Mesela neyi?
Harry omuz silkti. Mesela farazi katilin tabancasına atıldığını söyledin. Onun kar maskeli olduğunu ve tek kelime etmediğini söyledin. Sadece el kol hareketleri yaptığını. Bariz sonuçlara ulaşmam için zemin hazırladın. Anlattığın senaryo derinde barut kalıntısı olmasını açıklıyordu. Katil de sesini tanımandan korktuğu için konuşmadığına göre ya uyuşturucu ticaretiyle ya da emniyet teşkilatıyla alakalı biri olmalıydı. Tahminimce kar maskesinden bahsetmenin sebebi birlikte Almabru'ya gittiğin polisle bir tane olduğunu fark etmendi. Anlattığın hikayede katil yandaki ofise gidiyordu. Çünkü oradaki her şey zaten çalındığından kapısı açıktı ve herkes oradan nehre inebilirdi. Gusto'yu öldürmediğini gösteren ikna edici bir açıklama bulayım diye bana ipuçları verdin. Beynimin öyle bir açıklama bulmayı başaracağını biliyordun. Çünkü beynimiz kararları duygularımızın vermesine göz yummaya meyillidir hep. Kalbimizin ihtiyaç duyduğu avutucu yanıtları bulmaya daima hazırdır.
Oleg başını yavaşça sallayarak onayladı. Ama artık diğer bütün yanıtlara sahipsin, doğru olanlara.
Biri hariç dedi Harry, neden?
Oleg yanıt vermedi. Harry sağ elini kaldırırken sol elini yavaşça pantolon cebine soktu ve buruşuk bir sigara paketiyle bir çakmak çıkardı.
Neden Oleg?
Neden sence?
Bir ara sırf Irene yüzünden olduğunu düşündüm. Sebebin kıskançlık olduğunu veya Gusto'nun Irene'yi birine sattığını bildiğini. Ama Irene'nin yerini bilen tek kişi Gusto idiyse sana söylemediği sürece onu öldüremezdin. Dolayısıyla mesele başka bir şey olmalıydı. Bir kadına duyulan aşk kadar güçlü bir şey. Ne de olsa sen katil değilsin değil mi?
Sen söyle.
Ben de dahil olmak üzere insanları, iyi insanları korkunç işler yapmaya iten klasik bir saike sahip birisin sen. Soruşturma çember çiziyor, bir sonuca ulaşmıyor. Başladığımız yere döndüm. Bir aşk ilişkisi en kötüsü.
Sen bu konuda ne bilirsin ki?
Çünkü zamanında ben de o kadına aşık oldum veya kız kardeşine. Geceleri öyle güzeltir ki ama sabahları yanında uyandığında günah kadar çirkindir.
Harry altın sarısı, filtreli ve Rus İmparatorluk kartalı armalı siyah sigarayı yaktı.
Ama gece olunca o halini unutur ve tekrar aşık olursun. Ve hiçbir şey bu aşkla boy ölçüşemez. Irene bile. Yanılıyor muyum?
Harry sigaradan bir nefes çekerek Oleg'i seyretti.
Ne dememi istiyorsun ki? Her şeyi biliyorsun zaten.
Söylediğini duymak istiyorum.
Neden?
Çünkü söylediğini duymanı istiyorum. Onun ne kadar hastalıklı ve anlamsız bir şey olduğunu kendi sesinden anlaman için.
Ne söyleyeyim? Uyuşturucunu çalmaya kalkan birini vurmanın hastalıklı bir şey olduğunu mu? Elde etmek için kendini paraladığın uyuşturucunu.
Bunun kulağa ne kadar banal geldiğinin farkında değil misin?
Sen öyle diyorsun.
Evet, ben öyle diyorum. Ben dünyanın en iyi kadınını sırf direnemiyorum diye kaybettim. Sen de en iyi arkadaşını öldürdün Oleg, onun adını söyle.
Neden?
Onun adını söyle.
Tabanca bende.
Onun adını söyle.
Oleg sırıttı.
Gusto. Ne?
Bir daha.
Oleg başını yana eğip Harry'e baktı.
Gusto.
Harry bir daha diye bağırdı.
Oleg Gusto diye haykırarak karşılık verdi. Bir daha. Gusto.
Oleg derin nefes aldı. Gusto, Gusto. Sesi titremeye başlamıştı.
Gusto. Sesi çatladı. Gusto, Gus.
Hıçkırınca sözü yarıda kaldı.
To.
Gözlerini sımsıkı yumdu ve yanaklarından yaşlar süzülürken fısıldadı.
Gusto, Gusto Hansen.
Harry bir adım yaklaştı ama Oleg tabancayı kaldırdı.
Gençsin Oleg, hala değişebilirsin.
Peki ya sen Harry, sen değişemez misin?
Keşke değişebilsem Oleg, keşke değişseydim. O zaman ikinize de daha iyi bakardım. Ama artık benim için çok geç, ben buyum.
Yani alkolik mi, hain mi?
Polis.
Oleg güldü.
Bu mu yani, polis, birey falan değil.
Büyük ölçüde polisim.
Oleg başıyla onaylayarak,
büyük ölçüde polissin dedi. Banal değil mi bu?
Banal ve sıkıcı diyen Harry yarısı bitmiş sigarasını parmaklarının arasına alıp hoşnutsuzlukla baktı.
Sigara istediği etkiyi göstermiyordu sanki.
Çünkü bu seçme şansım olmadığı anlamına geliyor Oleg.
Seçme şansı mı?
Cezalandırılmanı sağlamam gerek.
Sen artık emniyet teşkilatında çalışmıyorsun Harry. Silahsızsın. Ayrıca gerçeği bildiğini de burada olduğunu da kimse bilmiyor. Annemi düşün, beni düşün. Bir kez olsun bizi düşün, üçümüzü birden.
Oneg'in gözleri dolu dolu olmuş, sesi umutsuzluk yüzünden tizleşip metalik bir ton almıştı.
Şimdi dönüp gitsen, her şeyi unutsak, bütün bunların yaşanmadığını söylesek olmaz mı?
Keşke yapabilsem, dedi Harry, ama beni köşeye kıstırdın. Gerçeği biliyorum ve seni durdurmalıyım.
Öyleyse neden tabancayı almama göz yumdun?
Harry omuz silkti. Seni tutuklayamam. Sen gidip suçunu itiraf etmelisin. Bu senin yarışın.
Suçumu itiraf mı edeyim? Bunu neden yapayım ki? Hapisten daha yeni çıktım.
Seni tutuklarsam hem anneni hem seni kaybederim ve sensiz bir hiçim. Sensiz yaşayamam, anlıyor musun Oleg? Ben yuvasına giremeyen bir fareyim ve girmemin tek bir yolu var. Bu yol da sensin.
Öyleyse bırak gideyim, bütün bunları unutup temiz bir sayfa açalım.
Harry başını iki yana salladı. Planlı cinayet Oleg, yapamam. Tabancalı olan sensin, şimdi anahtar sende. Üçümüzü de düşünmelisin. Hans Christian'a gidersek o her şeyi halleder, cezanı epey azaltır.
Yine de Irene'yi kaybetmeme yol açacak kadar uzun bir ceza alırım. Kimse o kadar beklemez.
Olabilir de, olmayabilir de. Belki de onu çoktan kaybettin.
Yalan söylüyorsun, hep yalan söylüyorsun.
Harry Oleg'in yaşlardan kurtulmak için gözlerini kırpıştırmasını seyretti.
Suçumu itiraf etmeyi reddedersem ne yaparsın?
O zaman seni şimdi tutuklamam gerekir.
Oleg kendini tutamayıp inledi. Şokun etkisiyle aniden nefes alma ile şaşkınlıkla gülme karışımı bir sesle bu.
Sen delisin Harry.
Yapın bu Oleg, yapmam gerekeni yaparım. Tıpkı senin yapman gerekeni yapmak zorunda olman gibi.
Zorunda olmak mı? Bir lanetten bahseder gibi konuşuyorsun resmen.
Olabilir.
Saçma.
Laneti kır öyleyse Oleg. Ne de olsa artık cinayet işlemeyi hiç istemiyorsun değil mi?
Oleg çık dışarı diye bağırdı. Elindeki tabanca titriyordu. Haydi artık emniyet teşkilatında değilsin.
Doğru, dedi Harry. Ama dediğim gibi ben...
Siyah sigaraya dudaklarıyla bastırıp derin bir nefes çekti. Gözlerini kapadı ve iki saniyeliğine dumanın tadını çıkarırcasına öylece durdu. Sonra ciğerlerindeki havayla dumanın bir hırıltı eşliğinde çıkmasına izin verdi.
Polisim.
Sigarayı yere önüne attı. Oleg'e doğru yürürken sigarayı ezdi, başını kaldırdı. Oleg neredeyse onun kadar uzun boyluydu. Harry kaldırılmış tabancanın ardından bakarak nişan alan delikanlıyla göz göze geldi. Onun horozu çektiğini gördü. Ne olacağını şimdiden biliyordu. Oleg'in yoluna çıkmıştı ve o delikanlının da seçme şansı yoktu. Çözümsüz bir denklemdeki iki bilinmeyendendiler. Çarpışmaları kaçınılmaz olan iki gök cismiydiler. Sadece birinin kazanabileceği bir Tetris oyunu oynuyorlardı. Sadece biri kazanmak istiyordu.
Harry Oleg'in daha sonra tabancadan kurtulacak kadar akıllı davranacağını, Bangkok uçağına yetişeceğini, yaptığı şeyi Rakel'e asla söyleyemeyeceğini, gecenin ortasında çığlık atarak uyanmayacağını ve odasının geçmişten gelen hayaletlerle dolu olmayacağını, yaşamaya değer bir hayat kurmayı başaracağını umdu. Çünkü kendi hayatı yaşamaya değer değildi, artık değildi. Kendini hazırladı ve yürümeyi sürdürdü. Kendi vücudunun ağırlığını hissediyor, namlunun siyah gözünün büyüdüğünü görüyordu.
Bir sonbahar günü Oleg 10 yaşında, saçı rüzgarda dağılmış. Rakel, Harry, turuncu yapraklar, zaman ayarı yapılmış cep fotoğraf makinesine bakmak ve tıkırtısını beklemek. O fotoğraf başardıklarının mutluluğun doruğuna ulaşmayı başardıklarının kanıtıydı.
Oleg'in tetiğe bastıran işaret parmağı kıvrıldıkça eklemleri beyazlaşıyordu. Geri dönüş yoktu. Uçağa yetişmeye asla zaman olmamıştı. Uçak asla olmamıştı Hong Kong'da. Hiçbirinin yaşayabilecek durumda olmadığı bir hayatın tahayyülü olmuştu sadece.
Harry korkmuyordu. Keder duyuyordu, o kadar. Kısa yaylım ateşi sırasında tek el ateş edilmiş gibi ses çıktı ve pencereler zangırdadı.
Harry göğsünün ortasına çarpan mermilerin fiziksel baskısını hissetti. Tabanca geri tepince namlusu yukarı kalktığından Harry üçüncü mermiyle başından vuruldu. Düştü. Altında karanlık vardı. Karanlığın içine daldı. Sonunda karanlık onu yuttu ve serinlik veren acısız bir hiçliğe sürükledi.
Harry nihayet diye düşündü. Harry Hall'un son düşüncesi bu oldu. Nihayet, nihayet özgür oldu.
41. ayının sonu. Sayfa 498.